Ayrım 28.
İri yarılığı yüzünden kendinden küçük çapta kimselerle ilgilenmez, konuşulanlara dikkat etmezdi. Çoğunlukla söylenenleri ters anlar, karşısındakinin her sözünü kabul ederdi. Onun yanında arkadaşçı, tuzakçı Civirit oturuyordu. Gerçi geçimini topraktan kazanmıyordu ama gerçekte bir köylü olduğu, koyu renk gömleğinin yakasından görünen kıllı, esmer teninden belliydi. Boynuna astığı haçı elinde evirip çeviriyor, onunla göğsünü kaşıyordu. Bilgisiz, cana yakın bir Moğoldu. Saçları dökülmüştü. İncecik bir bıyığı, birkaç tel sakalı vardı. Yüz çizgileri onu olduğundan daha yaşlı gösteriyordu. Yüzü hep gülerdi. Merkez komitesinden bir Sibirya turuna gönderilmiş olan konuşmacı, aklından gezeceği yerleri geçirdi. Söz söylediği insanlara ilgi duymuyordu. Ama eski bir devrimci ve iliklerine dek halkçı bir ruha sahip olduğundan önüne oturan genç komutana sevgi dolu bakışlarla, hayranlıkla bakıyordu. Delikanlının kaba hareketlerini yalnızca bağışlamakla kalmıyor, bunu devrimci bir ruhun doğal bir belirtisi olarak hoş bile görüyordu. Çetecilerin komutanı Mikulitsin'in oğlu Liberius'tan başkası değildi. Konuşmacı da İşçi Partisi'nin eski üyelerinden olan Kostayet Aburski'ydi. Kostayet görüşlerini değiştirmiş, geçmişte yaptığı yanlışları kabul etmiş, bunları birkaç kez yazılı olarak ifade ettikten sonra yalnızca Komünist Partisi'ne kabul edilmekle kalmamış, kısa zamanda kendisine birçok önemli görev de verilmişti. Şimdiki sorumlu iş için de onu seçmişlerdi. Bir askerden başka bir şey olmamasına rağmen bu işi ona yüklemişlerdi. Eski bir asker ve devrimci olarak halk kitlelerinin psikolojisini daha iyi anlayacağına ve halkı daha kolaylıkla etkileyeceğine inanmışlardı. Siyasi düşüncelerini değiştirmesi dış görünüşünü de etkilemişti. Tanınmayacak kadar değişmişti. Eskiden onu sakallı ya da dazlak kafalı olarak anımsayan yoktu. Ama belki de bunların hepsi sahteydi. Parti asıl kimliğini gizli tutmasını sıkı sıkıya tembih etmişti. Brandey ve yoldaş Linçka adları altında yolculuk ediyordu. Budoyjenko'nun söze karışmasıyla ortaya çıkan karışıklık yatıştıktan sonra sözlerine devam etti. Köylülerin gittikçe gelişen hareketlerini izleyebilmek için il komitesine bağlı bütün çeteci birlikleriyle bağlantı kurmak gerekir. Bundan sonra gerekli gizli buluşma yerlerinin saptanmasından, parolaların, şifrelerin nasıl elde edileceğinden uzun uzun söz etti. Birlikler bölgesel silah depolarının yerlerini bulmalı. Beyazlara ait yiyecek ve malzeme depolarının ve paraların nerede saklandıklarını öğrenmeliyiz. Çeteci birliklerinin birbirleriyle ilişki içinde olmaları şarttır. Liberius konuşmacı sözün burasına gelince daha fazla dayanamadı. Çok güzel konuşuyorsunuz dedi. Aklımda tutmaya çalışacağım. Bütün bu söylediklerinizi harfi harfine uygulamamız gerekiyor. Yoksa Kızıl Ordu'dan bir yardım bekleyemeyiz değil mi? Elbette. Peki ama sevgili Lidoçka, benim topçusuyla, süvarisiyle üç alayım aylardan beri savaşır, düşmanla saklambaç oynarken senin bu bir araba dolusu konuşmanın bana ne yararı olur ki? Kostayet gerçekten çok güzel diye düşündü. Ne kadar yüreklilikle konuşuyor. Liberius'un aşağılayıcı tutumundan hoşlanmayan Tiverzin söze karıştı. Bağışlayın Hatip yoldaş, ben bir noktayı anlamadım. Verilen yönergelerden birini yanlış anladım sanıyorum. Bunu bir kez daha okuyabilir miyim? Emin olmak istiyorum. Savaşa katılmış eski savaşçıların ve askeri birliklere katılanların Merkez Parti Komitesi üyesi olmaları gerekir. Komiteye teknisyenlerden, astsubaylardan bir kişi sokulmalıdır. Böyle söylediniz değil mi yoldaş? Evet, tamam. Dinleyicilerin arasından yeter, sonuç, sonuç diye bağıran sesler işitildi. Vakit geç oldu, sonucu öğrenelim. Budovichenko, ben de çoğunluğun fikrindeyim diye kalın sesiyle araya girdi. Toplantıyı bir sonuca bağlayıp dağılsak çok iyi olacak. Budovichenko'nun arkadaşı ve onun her sözünü onaylayan bir fikir yoldaşı olan Sivirit de her şey gün gibi belli dedi. Durumu bir çocuk bile kolaylıkla anlayabilir. Şimdi işimiz çarpışmak, elimizden geldiği kadar tutunmak. Bir kez başladık, artık geri dönemeyiz. Yatağımızı yaptık, artık içine uzanıp yatmak kaldı. Dinleyiciler her taraftan sonuç, sonuç diye bağırıyorlardı. Buna rağmen bir süre daha konuştular. Ama konuşmalardan bir sonuç çıkarmak olanaksızdı. Herkes aklına geleni söylüyordu. Sonunda tan ağrırken dağıldılar. Her zamanki gibi tedbirli davranarak evlerinde teker teker gittiler. 7. Küçük, akıntılı bir nehir olan Pazinka'nın Kuteni Posat'la Mali Yermolay köylerini ikiye ayırdığı dağ yolu üzerinde çok güzel manzaralı bir yer vardı. Kuteni Posat, sarp bir yarın tepesindedir. Öteki de aşağıdaki vadiye gelişigüzel yayılıp dağılmıştır. Kuteni'de askere alınan gençler onuruna bir eğlence düzenlenmişti. Yermolay'da da Albay Stesen'in yönetimindeki askeri alma komitesi Paskalya tatilinden sonra çalışmalarına yeniden başlamıştı. Süvari birlikleri ve Kazak askerleri bu nedenle köye gelmişlerdi. Paskalya'nın üçüncü günüydü. Hava ılık ve sakindi. Trafiği aksatmamak için dağ yolunun az aşağısında hazırlanan şölen masaları çeşitli yiyecek ve içecekle donatılmıştı. Kuteni köylüleri eğlenceyi düzenleyebilmek için aralarında para toplamışlar, ellerinden geleni yapmışlardı. Asıl yiyeceği Paskalya yoğurtusundan arta kalan yemekler oluşturuyordu. İki tane tütsülenmiş domuz budu, birkaç tane Paskalya çöreği, peynir vardı. Kaselerin içine turşular ve dilimlenmiş bayat köy ekmekleri sıralanmıştı. Paskalya yumurtaları da vardı. Yumurtalar daha çok pembe ve açık mavi renge boyanmıştı. Kızların elbiseleriyle erkeklerin gömlekleri de pembe ve mavi renklerdeydi. Masmavi gökyüzünde pembe bulutlar ağır ağır dans eder gibi geçip gidiyordu. Pembe bir gömlek giymiş, beline de bir ipek kuşak bağlamış olan Vlas Galusin, dağ yolu üzerindeki Pafnutki'nin evinden koşa koşa çıktı. Şölen sofrasının bulunduğu yere geldi. Konuşmasına başladı. "Evlatlarım, bizim köyde yapılan bu vodkayı sizin şerefinize şampanya niyetine içiyorum. Bugün yola çıkacak olan sizlere uzun bir yaşam ve mutlu yıllar dilerim. Size daha birçok iyi dilekte bulunmak isterdim genç askerler. Beni dinleyin. Önümüzde uzayan yol sizi kardeş kavgalarıyla memleketi kana bulayan düşmanlarınızın karşısına çıkaracak. Halk devrimi koruyarak rahat bir hayat yaşayacağını ummuştu. Ama Bolşevikler yabancı sermayeye güvenerek halkın bu isteğini yerine getirmesine engel oldu. Kendi öz kardeşlerine süngüyle silahla karşılık verdi. Şimdi savunmasız insanların kanı bir nehir gibi akıyor. Bugün yola çıkacak olan sizler, haklarımızı ayaklar altına alınmış olan Rus ordusunun onurunu koruyacaksınız. Utanç içinde yaşıyoruz. Sadık müttefiklerimize karşı da utanç duyuyoruz. Çünkü yalnızca Kızıllar değil, Almanya ve Avusturya da başkaldırmak üzere. Evlatlarım. Vlas Galusin konuşmasını sürdürüyordu. Ama sözleri sürekli alkışlarla kesildi. Bunun üstüne Vlas Galusin elindeki vodka kadehini ağzına götürdü, bir yudum aldı. Bu ona zevk vermiyordu. Çünkü o şaraba alışkındı. Ama halkın iyiliği için katlandığı yoksulluklar ona mutluluk veriyordu. Goşka Ryabkin, bağıran, gülen arkadaşlarının arasında yanı başında oturan Trenti Galusin'e "Senin babalık da yaman adammış ha," dedi. "Çok iyi bir insan doğrusu. Ama bu kadar uğraşıp çalışması boşuna değildir. Yakında bir ödül alır." Yanılıyorsun Goşka, böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin? Ben de senin gibi aynı günde askere çağrıldım. Birlikte aynı yere gideceğiz. Alçaklar beni okuldan kovdular. Annem ne kadar üzülüyor bilemezsin. Haklısın, babam çok güzel konuşur. Nutuk çekmede üstüne yoktur. Sonra okumuş bir adam da değildir, içinden geldiği gibi konuşur. Goşka konuyu değiştirmek zorunda kaldı. Sanka Patnufki'nin başına gelenleri işittin mi? Evet, gerçekten o kadar acıklı mı? Tedavisi olanaksız, ölünceye dek çekecek kendi hatası. Gitmemesini söylemiştik. İnsanın çok dikkatli olması gerekiyor. Herkes de düşüp kalkmaya gelmez. Peki şimdi ne yapacak Goşka? Bitkin bir durumda, kendisini öldürmek istedi. O da askere çağrılmış. Yermolay'da tıbbi muayenesi yapılıyor. Herhalde askere kabul ederler. Ama kendisi toplumdan öc almak için çetecilerle birleşeceğini söylüyor. Biliyor musun Goşka, bulaşıcı hastalıklardan söz ediyorsun ama kadınlara gitmezsen yine hastalanırsın. Bu kez de başka hastalığa yakalanırsın. Ne demek istediğini anlıyorum ama dediğin hastalık değil, ahlaksızlıktır. Böyle konuştuğun için burnunun ortasında bir yumruk indirmek istiyorum Goşka. Pis yalancı, insan arkadaşıyla böyle mi konuşur? Sakin ol, yalnızca şaka ettim. Sana şunu anlatmak istiyorum. Paskalya'da Pazinskiler'e gittim. Evde bir konuk vardı. Bölge bölge dolaşıp konferanslar veriyormuş. Hayli ilgi çekici bir insandı. Durmadan insan kişiliğinin özgürlüğe kavuşturulması sorunundan söz etti. Beğendim doğrusu, güzel konuşuyordu. Ben de anarşistlerle birleşeceğim. İçimizde bir güç vardır dedi. Bu güç uyanmak, baş kaldırmak ister. Cinsiyet ve kişilik birbirine uygun şeylerdir dedi. O adam bir dahi. Ama benim başım döndü ha. Ne kadar bağırıp çağırıyor bunlar. Sus artık Trenti, daha çok dayanamayacağım. Pekala, yalnız bana bir şey daha söyle Goşka. Şimdi bile sosyalizm hakkında söylenen birçok sözcüğün anlamını bilmiyorum. Örneğin sabotajcı ne demek? Bu sözcüklerin anlamını benim kadar iyi bilen yoktur ama kafam yerinde değil Trenti. Beni rahat bırak. Sabotajcı... Goşka daha sözünü tamamlamamıştı ki çok yakınlarında şölen sofrasındakilerin gürültüsünü bastıran bir patlama oldu. Sonra ortalığı bir sessizlik kapladı. Bir an sonra aynı patlama daha yakından daha şiddetli işitildi. Sofradakilerin bir bölümü ayağa fırladı. Aklı başında olanlarsa yerlerinden kımıldamadılar. Birçokları oradan uzaklaşmak istedi. Bazıları masaların altına gizlendiler. Kadınlar bağırıyordu. Ortalık karmakarışık olmuştu. Blas suçluyu bulmak için sağına soluna bakıyordu. İlk anda patlamanın köyden, hatta masalara daha yakın bir yerden geldiğini sanmıştı. Boynundaki damarlar kabarmış, yüzü kıpkırmızı kesilmişti. "Bunu hangi utanmaz yaptı?" diye yüksek sesle bağırıyordu. "El bombalarını kim ortalığa saçıyor böyle? Bir elime geçirsem kendi oğlum bile olsa onu çıtır çıtır yiyeceğim. Hemşerilerim, bu gibilerin oyunlarının oynanmasına izin vermemeliyiz. Köyü saralım, serseriyi ele geçirelim, kaçmasına izin vermeyelim." Herkes önce onun sözlerini dinliyordu. Ama biraz sonra dikkatlerini Mali Yermolay köyünün halk evi binasından yükselen koyu bir duman çekti. Hep birlikte yarın kıyısına kadar geldiler. Aşağıda Yermolay köyünde olup bitenleri anlamaya çalıştılar. Bina yanıyordu. Birçok asker adayı genç, aralarında çırılçıplak bir arkadaşlarıyla birlikte binadan dışarı kaçıyorlardı. Yanlarında Albay Stres de vardı. Süvari askerleri eyerlerin üzerinde eğilmişler, ellerinde kırbaçları sağa sola sallayarak köyün içinde at koşturuyorlardı. Birini arıyorlardı galiba. Köylülerin birçoğu kilisenin tehlike çanlarını çalması üzerine Kuteni yoluna dökülmüştü. Olaylar korkunç bir hızla gelişti. Güneş batarken avının Yermolay'dan uzaklaştığına inanan Albay Stres, Kazak askerleriyle birlikte Kuteni'ye geldi, köyü sardı. Evleri teker teker aramaya başladı. Askere alınacak gençlerin hemen hemen yarısı kör kütük sarhoştu. Kimi masaların üzerine abanmış, kimisi yerlere serilmiş uyuyorlardı. Askerlerin köye girdikleri anlaşıldığında vakit çok geç olmuş, hava kararmıştı. Terenti ile Goşka dahil gençlerin birçoğu tabana kuvvet kaçmıştı. En yakındaki ahıra girmişler, ahırın duvarının altına saklanmışlardı. Karanlıkta ahırın kimin olduğunu farkında değillerdi. Ama şimdi balık ve parafin kokusundan burasının köy kooperatifinin deposu olduğunu anlamışlardı. Gençlerin bir suçu yoktu, vicdanları rahattı. Saklanmakla aptallık ediyorlardı. Çoğu ilk anın heyecanıyla hareket etmişti. Sarhoş olduklarından ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Bir bölümü de konuşulmayacak kimselerle dostluk ettikleri için başlarının belaya girmesinden korkmuştu. Gerçi konuştukları kimseler birkaç serseriden başka bir şey değildi. Ama bugünlerde ne olacağı belli olmazdı. Çok geçmeden depoda yalnız olmadıklarını anladılar. Buraya kendilerinden önce gelen olmuştu. Her yer Yermolay'dan, Kuteni'den kaçıp gelmiş delikanlılarla doluydu. Kuteni'li gençler kör kütük sarhoştular. Kimisi horluyor, dişlerini gıcırdatıyordu. Kimisi de uykusunda sayıklıyordu. Birçoğu da kusup içindekileri çıkarmakla meşguldü. Ortalık zifiri karanlık ve havasızdı. Koku da dayanılır gibi değildi. Saklandıkları yeri gizlemek için son gelenler duvarın altındaki oyuğu kapatmışlardı. Bir zaman sonra horultular kesildi. Sarhoşlar sessiz sedasız uykuya daldılar. Yalnızca Terenti ve Goşka'nın korkuya kapılarak Koska'yla sığındıkları köşeden fısıltılar geliyordu. Koska, Yermolaylı, kavgacı, geçimsiz bir delikanlıydı. Koska, "O kadar yüksek sesle konuşmayın," diyordu. "Hepimizi ele vereceksiniz, işitmiyor musunuz? Stresenin adamları çevrede dolaşıyor. İşte sokağın sonuna kadar gittiler. Şimdi geri dönüyorlar. İşte geldiler, soluk alma. Bak seni boğarım sonra. Şansın varmış gittiler. Buraya niçin geldin sen? Niçin saklanıyorsun aptal? Seni niçin yakalamaya kalkışsınlar?" Goşka'nın saklan diye bağırdığını işittim, buraya girdim. Başı belaya girebileceği için saklanıyor o. Kodatskoye'deki demir yolu tamir atölyelerinde çalışan akrabaları var. Onun için saklanıyor. Kıpırdama, sakin dur aptal. Sarhoşlar her tarafı batırdılar. Kıpırdarsan pisliği üzerimize saçacaksın. Kusmuk kokusunu almıyor musun? Strese köyü niçin arıyor biliyor musun? Birini arıyorlar. Bütün bunlar nasıl oldu Koska? Nasıl başladı? Bütün bunlar Sanka Ponfkin başının altından çıkıyor. Hep birlikte askerlik yoklaması yaptırmaya gitmiştik. Soyunup sıraya girdik. Doktoru bekliyorduk. Sırası gelince Sanka soyunmadı. Zaten geldiğinde bir parça sarhoştu. Sekreter çok nazik bir dilde soyunmasını istedi. Hatta ona siz diye hitap etti. Sanka başını geriye atarak soyunmayacağım dedi. Herkesin karşısında çırılçıplak çıkamam. Utanmış gibi bir hali vardı. Sonra sekretere yanaştı. Adamın çenesine bir yumruk indirdi. Ardından masayı bacaklarından tuttuğu gibi ters çevirdi. Masanın üzerindeki her şey, listeler, mürekkep şişeleri, kalemler yerlere saçıldı. O sırada içeri strese girdi. Bağıra bağıra benim serserilerle işim yok dedi. Burada yasaya karşı nasıl gelinirmiş? Ben şimdi size ne yapacağımı bilirim. Kim yaptı bu işi? Sanka, elbiselerinizi toplayıp kaçın yoldaşlar diye bağırdı. Pencereden yana atıldı. Camı bir yumrukta şangur şungur aşağı indirdi. Ben de elbiselerimi kapıp peşinden koştum. Bir yandan koşuyor, bir yandan da giyiniyordum. Ama Sanka yıldırım gibi koşuyordu. Peşimizden de diğerleri geliyordu. Ama işin aslını sorarsan bu iş nasıl oldu nedenini bilmiyorum. Hiçbir şey söyleyemem. Peki bombayı kim attı? Ne bombası? Bomba işte. Ya da el bombası, dinamit, her neyse. Kim attı? Herhalde biz atmadık. Kim attı ya? Ben ne bileyim, bir başkası atmış olacak. Karışıklığı gören biri. Dur bakayım, ben de köyü hava uçurayım. Nasıl olsa bu karışıklıkta kimse farkına varmaz demiştir. Belki de şu Pasinsk'ten gelen siyasiler yapmıştır. Her yer onlarla dolu. Susun, stresenin adamları geliyor. Mahvoluruz sonra, susun. Sokaktan yaklaşan ayak sesleri geliyordu. Mahmuzlar şakırlıyor, çizmeler gıcırdıyordu. Petersburg şivesiyle konuşan komutanın sesi, tartışma istemem diyordu, beni aldatamazsınız. Sırada biri konuşuyordu, bir ses işittim. Yermolay köyü muhtarı, yaşlı bir balıkçı olan Otya Histin, size öyle gelmiş olacak albayım diye komutanı çevirmeye çalışıyordu. Köyde kimse konuşmayacak mı? Elbette konuşur. Burası kilise değil ki, belki de konuşuyorlardır. Evler insan dolu, bunlar hayvan değil ki, elbette konuşacaklar. Sus diyorum, aptal rolü oynama. Buraya bir kızıllar yerleşsin de günümüzü görürüz. Aman tanrım, böyle bir şey nasıl söyleyebilirsiniz komutanım? Bizim köylüler ellerindeki dua kitaplarını bile doğru dürüst okuyamazlar. O kadar bilgisizdirler. Bolşevizmle ne gibi bir ilgileri olur? Hep böyle konuşursunuz. Sonra da onlarla işbirliği edersiniz. Depoyu karış karış arayın. Sandıkların içine, tezgahların altına bakın. Emredersiniz komutanım. Ölü ya da diri, Pafnutkin, Riyabik ve Nekfalakin'i istiyorum. Nereden bulacaksanız bulun. Galuzin'in aptal oğlunu da istiyorum. Bir de kalkmış bize yiğitlik nutukları çekiyor. Öbür yanda oğlunun etmediği halt kalmadı. Zaten bir dükkan sahibi işi gücü bırakıp da böyle nutuk çekmeye kalkışırsa işin içinde bir bit yeniği olur. Normal bir durum değil bu. Galuzinlerin siyasi suçluları sakladıkları ve Holy Cross'taki evlerinde gizli toplantılar yaptıkları haber verildi. Bana o oğlanı yakalayın. Henüz hakkında bir şikayet yok. Ama bir de suçlu bulursam diğerlerine örnek olsun diye derhal ipin ucunda sallandırırım. Devriye yoluna devam etti. İyice uzaklaşınca Koska korkudan bayılacak duruma gelmiş olan Trenti'ye işittin mi diye fısıldadı. Evet, şimdi senin, benim, Sanka ve Goşka için gidecek tek bir yer var. Orası da orman. Orada sonsuza dek kalmayacağız kuşkusuz. Ortalık sakinleşinceye kadar bekleyeceğiz. Sonra ne yapacağımızı düşünürüz. Belki de dönmenin çaresini buluruz. 11. Bölüm Orman Kardeşliği 1. Yuri'nin çeteciler tarafından tutuklanmasının üstünden 2 yıl geçmişti. Özgürlüğünün sınırları pek belli değildi. Hapsedildiği yerin çevresinde parmaklık yoktu. Başında nöbetçi de beklemiyordu. Ne yaptığını merak bile etmiyorlardı. Çeteci kuvvetler sürekli hareket halindeydiler. Kendilerini hiçbir zaman halktan ayırdıkları yoktu. Köylülerin kasabaların içinden geçerlerken köylülerden bile ayırt edilmiyorlardı. Tersine halkın arasında karışıyor, onların içinde kayboluyorlardı. Yuri'ye tutsak oluşu bir yalan gibi geliyordu. Her bakımdan serbestti ama bu serbestliğinden yararlanmayı beceremiyordu. Tutsaklığı yaşamda gördüğümüz kayıtlara, koşullara görünmez bağlarla bağlıydı. Gerçekte zincire vurulmamış, 4 duvar arasında hapsedilmemişti. Ama Yuri kendini bir tutsak gibi hissediyor, öyle hareket ediyordu. Çetecilerin şefi Liberius Mikulitsin onu çok beğeniyor, çadırında yatırıyordu. Ama Yuri bu arkadaşlıktan hiç memnun değildi. 2. Bugünlerde çeteciler durmadan doğuya doğru gidiyorlardı. Zaman zaman bu yürüyüş bir zafer havasına bürünüyor, Kolçak'ı Batı Sibirya'dan sürüp atmak amacını güdüyordu. Yol boyunca sıralanan köylüler duruma göre bazen kızıl, bazen de beyaz oluyorlardı. Durumlarına bakıp da kimin işgal altında bulunduklarını söylemek pek güçtü. Herhangi bir köyden geçerlerken ortada evlerden başka bir şey kalmıyordu. Köylüler ufalıp küçülüyor, toprağın altına giriyor gibiydiler. O zaman çamurlara bata çıka ilerleyen atlar, askerler, toplar olduklarından daha büyük görünüyordu. Bir gün Pazinks denen küçük bir köyden geçiyorlardı. Yuri, General Kapel'in yönetimindeki beyazların bırakıp gittikleri İngiliz ilaçlarından oluşan bir ilaç stokuna el koymak için köyün eczanesine gitti. Yağmurlu, karanlık bir akşamüstüydü. Beyaz ve siyah renklerin baskınlığı her yerde kendini belli ediyordu. Işık düşen yerler bembeyaz kesiliyor, geri kalan yerler neredeyse zifiri bir karanlığa gömülüyordu. Yuri de çelişik bir ruh hali içindeydi. Bazen kendini bir kuş kadar hafif hissediyor, bazen derin bir karamsarlığa gömülüyordu. Orduların geçtiği yol tümüyle yakılıp yıkılmış bir çamur denizi durumuna gelmişti. Bir yandan öteki yana geçmek zordu. İşte bu sırada Yuri, 3 yıl önce birlikte tren yolculuğu yaptığı Pelagia Tiagunova'ya rastladı. Yuri'yi önce Pelagia gördü. Pelagia Tiagunova, çamur deryasının karşı tarafında, yüzünde eğer Yuri kendisini tanırsa yakınlık gösterecek, tanımazsa geçip gidecek bir ifadeyle durmuş bakıyordu. Neden sonra Yuri onu tanıdı? Onunla birlikte aklına tıklım tıklım dolu tren, hükümlüler, gardiyanlar, saçları örgülü kadınlar ve kendi ailesi geldi. Yolculuğun birçok yönü kesin ayrıntılarla kafasına doluştu. Özellikle ailesini anmak, sevdiklerini düşünmek büyük bir acı duymasına neden oldu. Pelagia aradan geçen 2 yıl süresince olanları teker teker anlattı. Yuri'ye yakışıklı bir genç olan Vasya'dan söz etti. Onların köyünde bir süre kalmış, Vasya'nın ailesinin yanında güzel günler geçirmişti. Ama köylüler ona bir yabancı gibi davranmışlar, hiçbir zaman aralarını almamışlardı. Sonunda Vasya ile seviştiğini ileri sürmüşlerdi. Pelagia da canını kurtarmak için pılısını pırtısını toplayıp kaçmak zorunda kalmıştı. Şimdi Holy Cross kasabasında oturan kız kardeşi Olga Galuzina'nın yanında kalıyordu. Pirituliev'in buralarda olduğunu işitmiş, onun için Pazinks'e gelmişti. Ama Pirituliev'i bulamamıştı. Bunun üzerine kasabada yerleşip kalmış bir de iş bulmuştu. Bu sırada başına bir sürü şanssızlık gelmişti. Verentenniki köyü yiyecek sakladığı için cezalandırılmıştı. Üzerlerine asker yollanmıştı. Masya'nın evinin yakılıp yıkıldığı, ailesinden birinin de öldüğü söyleniyordu. Holy Cross kasabasında eniştesi Vlas Galuzin'ye hapsedilmiş ya da kurşuna dizilmişti. Kimse kesin bir şey bilmiyordu. Yeğeni Trenti ortadan kaybolmuştu. Kız kardeşi Olga Galuzina da bir süre açlıkla becerleştikten sonra akrabası olan bir köylü ailesinin yanında hizmetçi olarak çalışmak zorunda kalmıştı. İşte şimdi Yuri'nin ilaçları almaya gittiği eczanede Pelagia'ya hizmetçilik ediyordu. Yuri'nin ilaçları almasıyla bütün aile, tabi Pelagia da yoksulluğun pençesine düşecekti. Ama Yuri'nin elinden bir şey gelmezdi. İlaçları teslim alırken Pelagia da yanında durdu. Yuri'nin getirdiği araba binanın önüne çekilmişti. Sandıklar, çuvallar içindeki ilaçlar arabaya yüklendi. Kasaba halkı gibi eczanenin uyuz atı da el koyma işini üzüntülü üzüntülü seyrediyordu. Yağmurlu gün sona ermek üzereydi. Gökyüzü biraz açılmıştı. Bulutların arasından güneş hafifçe sıyrılıp çıktı. Çamur yığınlarının üstünde dolaştı. Ordu yolun kıyısından durmadan ilerliyordu. Çamurun derinleştiği, batak haline gelen yerlerde ata biniyorlardı. Elde ettikleri ilaçların içinde bütün bir şişe dolusu kokain de buldular. Çetecilerin reisi uzun süredir kokaine alışmıştı. 3. Kışın tifüs salgını, yazın dizanteriyle uğraşan Yuri, şimdi harekatın başladığından beri gittikçe artan yaralılarla uğraşıyordu. Başını kaşıyacak zamanı yoktu. Birçok güçlükle karşılaşmalarına, sık sık çekilmek zorunda kalmalarına rağmen çetecilerin ordusu geçtikleri köylerden aldıkları ve düşman ordusundan kaçan askerlerle her gün biraz daha artıyordu. Yuri'nin çetecilerle birleştiği 18. ayda ordu, Liberius'un Holy Cross'taki toplantısı sırasında övündüğü miktara ulaşmış, eskisinden belki 10 katı daha çoğalmıştı. Yuri'ye birkaç tane deneyimli hasta bakıcı yardım ediyordu. 2 tane de asistanı vardı. Bunların ikisi de savaş tutsağıydı. Yuri, Avusturya ordusunda doktorluk eden Macar Krenin Lajos'la Almanca konuşuyordu. Hırvat olan Angelar ise biraz Rusça anlıyordu. 4. Uluslararası Kızıl Haç anlaşmalarına göre askeri doktorlar savaşa katılmazlar, silah taşımazlardı. Ama bir kez Yuri bu kuralı bozmak zorunda kaldı. Çarpışma başladığında savaş alanında bulunuyordu. O da çetecilerin alın yazısını paylaşacaktı. Düşman ateşine yakalandığı sırada Yuri cephanenin en ön bölümündeydi.